Ayrım 34, Gazap, Wilbur Smith. Sayfa 319. O akşam Veltevre Eden'deki sofrada kimsenin keyfi yoktu. Günün olayları bir tek Gary'i etkilememişti. Delikanlı hafta sonunu geçirmek için Gümüş Nehir madeninden gelmişti. Diğerleri sessizce otururlarken Gary madendeki masrafları nasıl azaltabileceklerini anlatıp durdu. Sonunda Isabelle ağabeysini susturdu. ''Ah Gary, amma da can sıkıyorsun. Yok tonajmış, yok ağırlıkmış. Sofrada ne gerek var bunlara? Tevekkeli kendine bir sevgili bulmakta zorluk çekiyorsun.'' Söntey'in masanın ucundan ''Bella bu sefer haklı dedi. Bu gece bu kadar yeter Gary. Şu ara kafamı işe vermem imkansız. Bence bu hafta hayatımın en kötü haftası oldu.'' Ellerine Blaine'in kanları bulaşmış olan o canavarı seyretmek zorunda kaldım. Hepimize meydan okudu. Adalet sistemimizi bir komedi haline soktu. Suçlu yerinden bize bakarak pis pis güldü. Ondan nefret ediyorum. Şimdiye kadar hiç kimseden hiçbir şeyden böylesine nefret etmedim. Her gece Moses'i asmaları için dua ediyorum. O zaman beklenmedik bir şey oldu. Michael büyük annesine cevap verdi. ''Evet, hepimiz ondan nefret ediyoruz çünkü Moses'den korkuyoruz. Moses'den korkuyoruz çünkü onu da zencileri de anlamıyoruz.'' Hepsi Michael'a şaşkınlıkla baktılar. Söntein bağırdı. ''O gazetede ne garip fikirler edinmişsin. Moses büyük babanı öldürdü.'' Şasa'ya işte bir sorun daha çıktı der gibi baktı. Ama Michael bunu fark etmeyerek sözlerini sürdürdü. ''Moses Gamadar ağacında can verecek, bunu hepimiz biliyoruz sanırım. Ama sözleri ve fikirleri yaşayacak. Artık neden gazeteci olmak istediğimi biliyorum, ne yapmam gerektiğini de.'' Santayin torununun sözünü kesti. ''İyi ki uşaklara çekilmelerini söyledim. Veltevrede'nin yemek salonunda böyle sözler duyacağım hiç aklıma gelmezdi.'' Moses Gama pazartesi günü sanık yerinde ayağa kalktığı zaman arkasında altın gibi leopar derilerinden yapılmış bir pelerin vardı. Bunu cezaevine Victoria getirmiş, sen büyük bir reissin demişti, onun için de uygun kılıkta olmalısın. Moses şimdi leopar kürkleri içinde çok görkemli duruyordu. Sanki eski siyah krallardan biri yeniden canlanmıştı. Adam tanık çağırmayacağım dedi. Yalnızca bir açıklamada bulunacağım. Bence burada adaletle alay ediliyor. Savcı hemen itiraz etti ama Villiers Moses'e konuşabileceğini söyledi. Moses Gama uzun bir konuşma yaptı. Hikayesine çocukluğundan başladı. Geçen o uzun yıllar boyunca olanları anlattı. Sonunda da beyazlara onlardan hiç farklı olmadığımı anlatamadım bir türlü dedi. Derim siyah olduğu için kirli, mikroplu ya da aptal olmadığımı da anlatamadım. Sonunda yalnızca bir tek yol olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Silahlanmam ve halkımı zehirleyip mahveden yılanın başını ezmem gerekiyordu. Bir an sustu. Onu büyük bir sessizlik içinde dinlemiş olan meraklılar derin bir soluk alarak kımıldandılar. Ama Moses Gama kollarını açar açmaz gözlerini yine ona diktiler. ''Moses, her insanın ailesini ve milletini bir zorbaya karşı korumaya hakkı vardır.'' dedi. ''Haksızlığa ve esarete karşı savaşmaya da. Bir asker ve bir savaş esiri olarak bu mahkemeye ve bu yargıca meydan okuyorum. Zaten ben bir savaş esiriyim.'' Yerine oturdu. 24 saat sonra Yargıç Villiers kararı açıkladı. Açıklama bir saat kadar sürdü. Yargıç sonunda bir insanın temsil edilmek gibi temel bir haktan yoksun olduğu bir ülkede devlete karşı bir sadakat duygusu besleyemeyeceği sonucuna vardım dedi. Onun için de sanığın vatanına ihanet ettiği suçlamalarını kabul etmiyorum. Mahkemede bir gürültü koptu. Zenciler şarkı söyleyip dans etmeye başladılar. Villiers onlara baktı, bekledi, sonra tokmağını kürsüye vurdu. Bunu izleyen sessizlikte konuşmasını sürdürdü. ''Şimdi cinayete ve cinayet girişimlerine geliyorum. Sanığın bu suçları işlemiş olduğu güvenilir tanıkların verdikleri ifadelerle de kanıtlandı. Onun için hiç duraksamadan Moses Gama'nın bu suçları işlemiş olduğunu ilan ediyorum.'' Derin bir sessizlik oldu. Villiers usulca ekledi. ''Sanık verilen cezayı dinlemek üzere ayağa kalksın.'' Moses ağır ağır ayağa kalkarak bir imparator edasıyla yargıca baktı. Willis, hakkınızda verilen cezayı açıklamadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sordu. Moses, hayır der gibi başını sallayınca da sözlerini sürdürdü. İddia edilen 3 suçu da işlediniz. Hafifletici nedenler olup olmadığını aradım ama bulamadım. Onun için size yasaların öngördüğü en ağır cezayı veriyorum. Ölüm cezası. Asılacaksınız. Salonda kıyamet koptu. Moses Gama yumruklarını havaya kaldırarak "Amandla!" diye bağırdı. Zenciler ona bir ağızdan karşılık verdiler. Ngabetu, Mayibuye, Afrika. Manfred çocukluk arkadaşı Rolf Stander ve Lothar yeni bakanlık kadillahına binmiş eve gidiyorlardı. Okul çocukları kadar keyifliydiler, gülüyor, birbirlerine takılıyor ve şarkı söylüyorlardı. Futbol maçından dönmekteydiler. Lothar o gün şahane bir oyun çıkarmıştı. Ayrıca Manfred Moses Gama'nın Yargıtay'a yaptığı başvurunun reddedilmiş olduğunu öğrendiği için de memnundu. Zenci asılacak, bu olay da böylece kapanıp gidecekti. Araba Manfred'in oturduğu bakanlık köşkünün önünde durdu. Geniş çim alanın dibindeki yüzme havuzunun çevresinde akraba ve dostlardan oluşan bir kalabalık vardı. Lothar'ın kız kardeşleri geldiler, ağabeylerinin boynuna atıldılar. Maçı radyoda dinledik. Ah harikaydın Lothar. Arkadaşları ve standartların kızları da delikanlının etrafını sardılar. Onu havuza kadar götürdüler. Daha büyük kadınlar Lothar'ı kutlamak için orada bekliyorlardı. Lothar önce annesine koştu. Ana oğul kucaklaşırlarken Manfred onlara bakarak gurur ve hoşgörüyle gülümsedi. Heidi hala şahane bir kadındı. Hiçbir erkeğin ondan daha itaatli bir eşi olamazdı. Heidi'yi seçmiş olduğu için uzun yıllar boyunca bir kere bile pişmanlık duymamıştı. Sonra Manfred sesini yükseltti. ''Dostlarım, ailem, sevdiklerim.'' Herkes ona doğru dönerek beklentiyle sessizleşti. Manfred etkileyici bir konuşmacıydı. ''Oğlum olan bu delikanlıya, bu olağanüstü Güney Afrikalı gence ve onun yaşıtlarına baktığım zaman folkumuzu düşünerek kaygılanmama gerek kalmadığını anlıyorum.'' Dinleyiciler arasında yalnızca biri bu konuşmadan etkilenmemişti. Sarah Stander de gülümsüyordu ama reddedilen aşkı yüzünden midesi bulanıyor, boğazı yanıyordu. Bu güzel bahçede oturur, canından çok sevmiş olduğu bu adama bakarken o eski duyguları acı bir kin ve nefret haline alıyordu. Manfred'e hayatının her anını adamak istemişti. Ona yeni gelişen vücudunu vermiş, ondan hamile de kalmıştı. Şimdi Manfred'in karısını övmesini dinlerken onun yerinde ben olacaktım diye düşünüyordu. Manfred beni övecekti. Manfred'in yanında onun zaferlerini ve başarılarını ben paylaşacaktım. Manfred'in kolunu Lothar'ın omzuna atışını seyretti. Adam ilk çocuğu hakkında övgü dolu sözler söyledi. Oğlunun iyi niteliklerini sayarken gururla gülüyordu. Sara ikisinden de nefret etti. Hem babadan hem oğuldan. Çünkü Lothar Manfred'in ilk çocuğu değildi. Sara başını çevirdi. Oğlu Jacobus'un kalabalığın gerisinde durduğunu gördü. O da altın saçlı iri yarı atlet Lothar kadar yakışıklıydı ama çekingendi. Dikkati çekmekten hoşlanmıyordu. Sara'nın oğlu Jacobus, Manfred'in o uçuk topaz rengi gözlerini ve siyah kaşlarını almıştı. İnsan kör değilse bunu kesinlikle fark ederdi. Jacobus'un boyu da Lothar'ınki kadar uzundu. Ama vücudu kardeşininki kadar kaslı değildi. Yüzünde şairlere özgü o duyarlı ve duygulu ifade vardı. Sera Jacobus'a nasıl hamile kaldığını hatırlarken yüzünde yumuşak ve dalgın bir ifade belirdi. Henüz çocuk denecek yaştaydı ama aşkı olgun bir kadınınki gibiydi. Bir gece eski ve sessiz evde Manfred'in odasına gitmişti. Delikanlıya kendini bildi bileli aşıktı ama Manfred o sabah ülkeden ayrılacak uzaklara, Almanya'ya gidecekti. Olimpiyat takımındaydı. Sera haftalarca kötü bir duygunun etkisiyle sarsılmıştı. Ona Manfred'i büsbütün kaybedecekmiş gibi geliyordu. Bu dayanılamayacak kaybı önlemek, Manfred'in ona dönmesini sağlamak için her şeyini delikanlıya vermişti. Kalbini, ruhunu ve henüz olgunlaşmamış vücudunu. Manfred'in artık kesinlikle ona döneceğine inanmıştı. Ama Manfred bir Alman kızıyla tanışmış ve hemen evlenmişti. Sarah Almanya'dan gelen ve bu korkunç ihaneti açıklayan telgrafı hala hatırlıyordu. O gün bir parçası kuruyup ölmüştü. O zamandan beri ruhunun bir kısmı eksikti Sarah'ın. Manfred Dölaray hala konuşuyordu, bir espri yapmıştı, diğerleri gülüyorlardı. Adam Sarah'a doğru baktı, kadının yüzündeki ciddi ifadeyi fark etti. Belki de Sarah'ın gözlerinden düşüncelerini okudu. Çünkü bakışları bir an Jacobus'a kaydı, sonra da tekrar Sarah'a dikildi. Kadın o anda onun kendisinden beklenmeyecek bir duyguya kapıldığını sezdi. Bu pişmanlık mıydı, yoksa suçluluk muydu, onu anlayamadı. Sarah her zamanki gibi Jacobus'un oğlu olduğunu biliyor mu acaba diye düşündü. Hiç olmazsa kuşkulanması gerekir. Kadın Rolf'le alelacele evlenmiş, Jacobus da hemen dünyaya gelmişti. Üstelik delikanlı babasına çok benziyordu. Evet, Manfred Jacobus'un kendi oğlu olduğunu herhalde biliyor. Rolf her şeyi biliyordu. Manfred Sarah'ı terk edinceye kadar kızı umutsuzca sevmişti. Sarah'ı razı etmek için de onun hamileliğinden yararlanmıştı. Rolf iyi ve sadık bir kocaydı. Karısına olan sevgisi hiçbir zaman sönmemişti. Ama Manfred Dölaray değildi o. Hiçbir zamanda Manfred gibi bir erkek olamayacaktı. Onda Sarah'ın eski aşkının güç ve yeteneği, hırsı, kişiliği ve amansızlığı yoktu. Sarah da Rolf'e karşı hiçbir zaman o eski aşkı duymayacaktı. Sarah kendi kendine evet diye itiraf etti. Ben Manfred'i her zaman sevdim. Hayatının sonuna kadar da seveceğim. Ama ona karşı duyduğum nefret de aşkım kadar güçlü ve zamanla daha da artacak. Beni ayakta tutan da yalnızca bu. Manfred şimdi konuşmasını sona erdiriyor. Lothar'ın terfiinden söz ediyordu. Sarah kendi kendine acı acı tabii dedi. Babası iç güvenlik bakanı olmasaydı o da bu kadar çabuk terfi edemezdi. Bir de usta futbolcu olmasaydı. Jacobus'un böyle bir destek bekleyemez. O her şeyi kendi kendine başarmak zorunda. Rolf'le benim onun için yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Üniversite ücretini bile zor ödüyoruz. Rolf şimdikinden daha başarılı olamayacak. Bunu kabul etmeliyim. Avukatlığa başlaması bir hataydı ve başarılı da olamadı. Bunu kabul ederek üniversiteye döndü ama aradan çok zaman geçmiş, kıdemini de kaybetmişti. Hayır, Jacobus için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Zaten oğlum da ne istediğini bilmiyor. Çok başarılı bir öğrenci ama bir amacı yok. Ayrıca düşüncelerini de saklıyor. Her zaman öyleydi. Onu konuşturmak çok zor. Jacobus'la birkaç kere konuşmayı başardım ama oğlumun o garip radikal düşünceleri beni korkuttu. Belki de oğlumun kafasını fazla incelemesem daha doğru olacak. Manfred oğlunu övmesini sona erdirirken Sarah da Jacobus'a gülümsedi. Sonra tekrar Manfred'e baktı. Manfred ve tek kollu deli babası esrarlı bir biçimde Güneybatı Afrika'daki balıkçılık şirketine ortak olalı olağanüstü zenginleşmişlerdi. Manfred şimdi yalnızca güçlü ve ünlü bir adam olmakla kalmıyordu. Bağımsız Orange Devleti'nde verimli bir mısır çiftliği almıştı. Heidi'nin artık vizyonu vardı. Sarah bunu düşünürken müthiş bir haset duydu. Bunlar benim olmalıydı. Hakkım olan her şeyi bu Alman fahişe elimden aldı. Bu fahişe kelimesi kendisini bile şaşırttı ama yine de sessizce tekrarladı. Fahişe! Manfred benimdi, pis fahişe, sen onu benden çaldın. Jacobus o sırada yanına gelmiş bir şeyler anlatıyordu. Sarah bir ara onun bunu neden yaptığını anlamalıyız dediğini fark etti. Dalgın dalgın kimin neyi yaptın hayatım diye sordu. Jacobus şefkatle gülümsedi. Beni dinlemiyordun değil mi anne? Bazen çok dalgınlaşıyorsun. Moses Gama'dan söz ediyordum. Çevredekiler bu adı duyunca ona doğru döndüler. Biri sonunda o zenci yazacaklar diye omurdandı. Diğerleri hemen başlarını salladılar. Yah, zamanı gelmişti artık. Jacobus açık açık onu asmak bir hata olur dedi. Bu sözlerini şaşkınlık dolu bir sessizlik izledi. Jacobus, Jacobus. Sarah oğlunun kolunu çekiştirdi. Böyle sözlerin yeri değil hayatım. Kimse bu tür laflardan hoşlanmıyor. Çünkü böyle konuşmaları hiç dinlemiyorlar ve anlamıyorlar. Jacobus mantıklı bir tavırla konuşmuştu. Manfred'in orta yaşlı kuzenlerinden biri Heidi Serra diye söylendi. Bu yumurcağın solcu gibi konuşmasına engel olamaz mısın? Manfred de bu sözleri duymuş yaklaşmıştı. Yüzü öfkesinden kararmış gibiydi. Jacobus Stander, annenle babam benim en eski ve en sevgili dostlarım. Ama konukseverliğimizi istismar etmemelisin. Ailemin ve dostlarımın önünde vatana ihanet sayılacak çılgınca sözler söylenmesini istemiyorum. Ya doğru dürüst davran ya da çık git. Delikanlı bir an ona meydan okuyacakmış gibi bir tavır takındı ama sonra bakışlarını kaçırdı. Özür dilerim Manfred amca. O uzaklaşırken annesine usulca, görüyorsun ya dinlemek istemiyorlar diye fısıldadı. Gerçeklerden korkuyorlar. Bir körün bir şeyi görmesini nasıl sağlarsın? Aynı anda Manfred'i telefona çağırdılar. Arayan en becerikli yardımcılarından Daniel Rubus'tu. Seni rahatsız etmek istemezdim Manfred ama Moses Gama. Bırak da kara köpeği assınlar, kendisi de bunu istiyor. Hayır, seninle anlaşmak istiyor. Birini gönder Gama ile konuşsun, vaktimi ziyan etmek istemiyorum. O yalnız seninle konuşacağını söyledi, bize önemli açıklamalarda bulunacağını sanıyoruz. Manfred bir an düşündü. Pekala, onunla konuşacağım. Bir bakıma yendiği düşmanıyla karşılaşmak ona zevk verecekti. Ama Gama asılacak, bunu hiçbir şey engelleyemeyecek. Victoria Moses Gama'yı son ziyaretinde ona bir yol var demişti. Ölümden kurtulmanın bir yolu var. Böylece kara ulusların lideri olarak yerini elinden almaya çalışan düşmanlarını da cezalandırmış olursun. Moses şimdi karısının önerisini yerine getirmeye hazırlanıyordu. Manfred hücresinin önünde durduğunda Moses başını kaldırıp ona baktı. Dar ranzanın kenarına ilişmişti. Sonra ağır ağır ayağa kalktı, demir parmaklığa doğru ilerledi. İki adam da konuşmadan birbirlerini süzdüler. Aralarında yalnız parmaklıklar vardı ama sanki birbirlerinden bir evren kadar uzaktılar. Sonunda Manfred evet dedi. Yendiği düşmanına alaycı bakışlarla bakmayı çok istiyordu ama bu arzusunu yendi. Beni görmek istemişsin. Moses sana bir önerim var diye cevap verdi. Manfred düzeltti. Yani canını kurtarmak için pazarlığa girişmek istiyorsun. Moses sesini çıkarmayınca da güldü. Senin de diğer insanlardan farklı olmadığın anlaşılıyor Moses Gama. Ne bir azizsin ne de iddia ettikleri gibi soylu bir şehit. Başkalarından üstün bir yanın yok. Sonunda kendine sadık kalmaya karar verdin. Sen de diğer insanlar kadar zayıfsın ve onlar gibi korkuyorsun. Moses sanki bu olayları duymamıştı. Önerimi dinlemek istiyor musun? Manfred başını salladı. Evet, söyleyeceklerini dinleyeceğim. Buraya o yüzden geldim. Moses, onları sana teslim edeceğim dedi. Manfred onun ne demek istediğini hemen anladı. Halkının liderleri olduklarını iddia eden kimseleri mi kastediyorsun? Seninle o mevki için rekabete girişenleri mi? Moses evet der gibi başını sallayınca Manfred hayranlıkla güldü. Sana adları ve kanıtları vereceğim, zamanları ve yerleri açıklayacağım. Moses'in suratı hala ifadesizdi. Onların yarattığı tehlikeyi küçümsüyorsun, bulacakları destekleri de. Burada ve dışarıdaki yardımcılarını da, sana bundan da söz edeceğim. Manfred sordu, buna karşılık ne istiyorsun? Moses kısaca, özgürlüğümü dedi. Maktik, Manfred şaşırdığı için böyle küfretmişti. Beyazlar kadar küstahsın. Bu müthiş öneriyi incelerken Moses'in yüzünde beliren ifadeyi görmemesi için başını çevirdi. Moses Gama yanılıyordu. Manfred tehlikenin de komplonun da farkındaydı. Tanıdığı dünyanın korkunç bir biçimde kuşatılmış olduğunu biliyordu. İşte şimdi eline o güçleri ezmek için bir fırsat geçmişti. Görevinin ne olduğunun da farkındaydı. Usulca ben sana özgürlüğünü veremem dedi. İstediğin çok fazla ama sen de zaten bunu biliyorsun öyle değil mi? Moses sesini çıkarmayınca Manfred konuşmasını sürdürdü. Ben de sana bir öneride bulunacağım. Seni ölümden kurtarabilirim ama ölünceye kadar delikten çıkamazsın. En fazla bunu yapabilirim. Bir sessizlik oldu, gitgide uzadı. Bakan zencinin öneriyi reddettiğini sanarak döndü. Aynı anda Moses kabul ediyorum dedi. Manfred tekrar ona baktı. Zafer duygusunu gizlemeyi başararak bütün adları isterim diye hatırlattı. Bütün kanıtları. Moses mırıldandı. Hepsini vereceğim. Ama idam cezası kaldırıldığı zaman. Manfred yavaşça hayır dedi. Şartları ben koyuyorum. İstediğini idamdan kurtulmayı hak ettiğin zaman yapacağım. O zamana kadar idam tarihini erteleteceğim. Bunun için bile bana bir at vermeni isteyeceğim. Vatandaşlarımı bunun akıllıca bir anlaşma olduğuna ancak böyle ikna edebilirim. Moses sesini çıkarmadı. Parmaklıkların arkasından öfkeyle bakıyordu. Manfred ısrar etti. Bana bir isim ver. Başbakana söyleyebileceğim bir şey. Moses bundan daha iyisini yapacağım dedi. Sana iki ad vereceğim. İyi dinle. Mandela ve Rivanya.
34. ayrımın sonu. Sayfa 328.